Şamlı Hafız Tevfik'in fıkrası. Bismihi Subhane ve min şeyni la yusebihu bihamdi. Mukaddime. Malum olsun ki, Zübdetül Resail, Umdetül Vesail namında, Kutbül Arif'in Ziyaettin Mevlana Şeyh Halid Kudüs'e Sırrıhu'nun, Mektubat ve Resail-i Şerifelerinden muktebes, Nasaih-i Kutsiye'nin tercümesine dair bir risaleyi, 13 sene mukaddem, Bursa'da Hoca Hasan Efendi'den almıştım. Nasılsa mütalasına muvaffak olamamıştım. Ta bugünlerde kitaplarımın içerisinde bir şey ararken elime geçti. Dedim, bu Hazreti Mevlana Halid, üstadımın hemşehrisidir. Hem İmam-ı Rabbani'den sonra Tarık-ı Nakşi'nin en mühim kahramanıdır. Hem Tarık-ı Halidiye-i Nakşi'nin piridir. Risale-i mütalaa ederken, Hazreti Mevlana'nın tercüme-i halinde şu fıkrayı gördüm. Ashab-ı Kütüb-i Sitte'den İmam-ı Hakim Müstedrek'inde ve Ebu Davud Kitab-ı Sünen'inde Beyhaki Şuab-ı İman'da tahriç buyurdukları اِنَّ اللّٰهَ يَبَثُ لِهَذِهِ الْاُمَّ عَلَى رَأْسِ كُلُّ مِيَتِ سَنَةً مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا. Yani her 100 senede Cenab-ı Hak bir müceddid-i din gönderiyor hadis-i şerifine mazhar ve masadak ve muzhir-i tam olan Mevlana Eşşehir Kutbül Arif'in, Gavsul Vasil'in, Varis-i Muhammed'i, Kamülü Tarikatül Aliyyeti vel Müceddidiyeti Halid-i Zülcenahin Kudüs'e Sırruhu ila ahir. Sonra tarihçi hayatında gördüm ki tevellüdü 1193 tarihindedir. Sonra gördüm ki 1224 tarihinde Saltanat-ı Hint'in payitahtı olan Cihanabad'a dahil olmuş. Tarık-ı Nakşi silsilesine girip Müceddidiyete başlamış. Sonra 1238'de ehli siyasetin nazarı dikkatini celbedip vatanını terk ederek Diyar-ı Şam'a hicretle gitmiştir. Hem içinde gördüm ki Hazreti Mevlana'nın Kudüs'e sırrıhu nesli Hazreti Osman bin Affan radıyallahu anh'a mensuptur. Sonra gördüm ki tercüme-i halinde istidad-ı fıtri ve kabiliyeti harika ile sinni 20'ye bali olmadan evvel alem-i ulema-i asr ve allame-i vakit olmuş. Süleymaniye kasabasında tedris-i ulum ile iştigal eylemiştir. Sonra üstadımın tarihçi hayatını düşündüm. Baktım, dört mühim noktada tevafuk ediyorlar. Birincisi, Hazreti Mevlana 1193'te dünyaya gelmiş. Üstadım ise Arabi 1293'te tam Mevlana Halid'in 100 senesi hitam bulduktan sonra dünyaya gelmiş. İkincisi, Hazreti Mevlana'nın Kudüs'e sırruhu, tecdid-i din mücahadesine başlangıcı ve mukaddimesi, Hindistan'ın payitahtına 1224'te girmiş. Üstad ise aynen 100 sene sonra, 1324'te Osmanlı saltanatının payitahtına girmiş, mücahede-i maneviyesine hazırlanmış. Üçüncüsü, ehli siyaset Hazreti Mevlana'nın fevkalade şöhretinden tevehhüm ederek Diyar-ı Şam'a naklettirilmesi 1238'de vaki olmuştur. Üstad ise aynen 100 sene sonra 1338'de Ankara'ya gidip onlarla uyuşamayıp onları reddederek, küserek tekrar Van'a gidip bir dağda inziva ederken 1338 senesini müteakip Şeyh Said hadisesinin vuku münasebetiyle ehli siyasetin vehmine dokunmuş, ondan korkarak Burdur ve Isparta, Kastamonu, Afyon vilayetlerinde 8'er sene, 25 sene ikamet ettirilmiş. Dördüncüsü, Hazreti Mevlana yaşı 20'ye bali olmadan evvel Allame-i Zaman hükmünde Fuhul-u Ulema'nın üstünde görünmüş, ders okutmuş. Üstad ise tarihçi hayatını görenlere ve bilenlere malumdur ki, 14 yaşında icazet alıp, Alem-i Ulema-i Zaman'a karşı muarazaya girişmiş, 14 yaşındayken icazet almaya yakın talebeleri tedris etmiştir. Hem Hazreti Mevlana neslen Osmanlı olduğu ve Sünnet-i Seniyye'ye bütün kuvvetiyle çalıştığı gibi, üstadım Kur'an-ı Hakim'e hizmet noktasında meşreben Hazreti Osman Zinnureyn'in arkasında gidip, Hazreti Mevlana Kudüs'e sırruhu gibi Risale-i Nur eczalarıyla bütün kuvvetiyle Sünnet-i Seniyye'nin ihyasına çalıştı. İşte bu dört noktadaki tevafukat, tam 100 sene fasıla ile Risale-i Nur'un takviye-i din hususundaki tesiratı, Hazreti Mevlana'nın Kudüs'e sırruhu, Tarık-ı Nakşiye vasıtasıyla hizmeti gibi azim görünüyor. Haşiye, Hazreti Mevlana Kudüs'e sırruhu, milyonlar etbalarının ittifakıyla müceddittir ve baştaki hadis-i şerifin bir mâsadakıdır. Ve madem tam 100 sene sonra, 4 mühim cihetle tevafukla beraber Risale-i Nur aynı vazifeyi görüyor, demek Nas-ı Hadis ile Risale-i Nur eczaları, tecdit ve takviye-i din vazifesini görüyorlar. Üstadım kendine ait Methusena'yı kabul etmiyor. Fakat Risale-i Nur, Kur'an'a ait olup, Methusena, Kur'an'ın esrarına aittir. Yalnız üstadımla Hazreti Mevlana'nın birkaç farkı var. Birincisi, Hazreti Mevlana Zülcenaheyn'dir. Yani hem Kadiri hem Nakşi tarikat sahibiyken, Nakşilik tarikatı onda daha galiptir. Üstadım bilakis Kadiri meşrebi ve Şazeli mesleği onda daha ziyade hükmediyor. Ben üstadımdan işittim ki, Hazreti Mevlana Kudüs'e sırruhu Hindistan'dan Tarık-ı Nakşi'yi getirdiği vakit, Bağdat dairesi, Şah-ı Geylani'nin Kudüs'e sırruhu Ba'del Memat hayatta olduğu gibi tasarrufundaydı. Hazreti Mevlana'nın Kudüs'e sırruhu manen tasarrufu cayi kabul göremedi. Şah-ı Nakşibend ile Kudüs'e sırruhu, İmam Rabbani'nin Kudüs'e sırruhu ruhaniyetleri Bağdat'a gelip Şah-ı Geylani'nin ziyaretine giderek rica etmişler ki, Mevlana Halid Kudüs'e sırruhu senin evladındır, kabul et. Şah-ı Geylani Kudüs'e sırruhu onların iltimasını kabul ederek Mevlana Halid'i kabul etmiş. Ondan sonra birden Mevlana Halid Kudüs'e sırruhu parlamış. Bu vaka ehli keşifçe vaki ve meşhut olmuştur. O hadise-i ruhaniyeyi o zaman ehli verayetin bir kısmı müşahede etmiş, bazı da rüya ile görmüşler. Üstadımın sözü burada tamam oldu. İkinci fark şudur ki, üstadım kendi şahsiyetini merciiyetten azlediyor. Yalnız Risale-i Nur'u merciyi gösteriyor. Hazreti Mevlana'nın Kudüs'e sırruhu şahsiyeti ise Kutbul İrşad, Merciül Has vel Am olmuştur. Üçüncü fark, Hazreti Mevlana Kudüs'e sırruhu Zül-Ecniha'dır. Fakat zamanın muktezasıyla sünnet-i seniyeye çok kuvvet vermekle beraber, ilmi tarikatı esas tutmak cihetiyle tarikatı daha ziyade tutmuş. O noktada sarf-ı himmet etmiş. Üstadım ise şu dehşetli zamanın muktezasıyla ilmi hakikatı ve hakayık-ı imaniye cihetine iltizam ederek tarikata üçüncü derecede bakmışlar. Elhasıl, baştaki hadis-i şerifin her 100 sene başında dini tecdid edecek bir müceddit gönderiyor vaad-i ilahisine binaen, Hazreti Mevlana Halid, ekser ehl-i hakikatçe 1200 senesinin yani 12. asrın mücedididir. Madem tam 100 sene sonra aynen 4 cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczaları aynı vazifeyi görmüştür, kanaat verir ki Nas-ı Hadis'le Risale-i Nur tecdid-i din hususunda bir müceddit hükmündedir. Benim üstadım daima diyor ki, ben bir neferim fakat müşir hizmetini görüyorum. Yani kıymet bende değil. Belki Kur'an-ı Hakîm'in feyzinden tereşü eden Risale-i Nur eczaları bir müşiriyet-i maneviye hizmetini görüyor. Üstadımı kızdırmamak için şahsını senâ etmiyorum. Şamlı Hafız Tevfik. Refet Bey ve Husrev ve Rüştü gibi Risale-i Nur şakirtlerinin Risale-i Nur bereketine işaret eden buldukları bir tevafuku latiftir. Risale-i Nur'un Isparta'ya ne derece rahmet olduğuna delalet eden bir tevafukat-ı acibe. Risale-i Nur'un mazhar olduğu inayatın külliyetinden mühim bir ferdi de şudur ki, Isparta vilayeti 8 seneden beri Risale-i Nur'un müellifini sinesinde saklamıştı ve Barla gibi şirin bir nahiyesinde Cenab-ı Hakk'ın lütfu keremiyle muhafaza etmişti. Bu müddet zarfında yavaş yavaş intişar eden Risale-i Nur'dan binler adam Isparta'da imanlarını takviye ettiler. Bilhassa gençler pek çok istifade ve istifaza etti. Vaktaki üstadımızın Barla gibi latif ve şirin bir mahalledeki sıkıntılı ve pek acıklı ve en katı kalpleri ağlatan işkenceli esareti bitti. Risale-i Nur'un müellifi olan üstadımızın nazarı Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle Isparta'ya müteveccih oldu. Evhama düşen bazı zalim ehli dünyanın teşebbüskerane harekat-ı zahiriyesi bir sebebi adi olarak üstadımız Isparta'ya getirildi. Fakat üstadımızın teşrif ettiği zaman yaz mevsiminin en hararetli zamanıydı. Yağmurlar kesilmiş, Isparta'yı iska eden sular azalmış, bir kısmı mühiminin menbaı kesilmiş, ağaçlar sararmaya, otlar kurumaya, çiçekler buruşmaya başlamıştı. Risale-i Nur'un en ziyade intişar ettiği mahal Isparta vilayeti olduğu için Risale-i Nur hakkındaki inayat-ı Rabbaniye'yi pek yakında temaşa eden Risale-i Nur'un şakirtleri olan bizler acip bir vakaya daha şahit olduk. Bu hadise ise Risale-i Nur müellifinin Isparta'ya teşrifini müteakip, bir asır içinde bir veya iki defa vukuğa gelen, bu yaz mevsimindeki yağmurun kesretle yağması olmuştur. Pek harika bir surette yağan bu yağmur, Isparta'nın her tarafını tamamen iska etmiş, nebatata yeniden hayat bahşedilmiş. Bağlar, bahçeler başka bir letafet kesbetmiş. Ekserisi hemen hemen ziraatla iştigal eden halkın yüzleri, Risale-i Nur'un nail olduğu inayetten ve bereketinden olan bu yağmurdan istifade ederek gülmüş, ruhları imbisat etmişti. Cenab-ı Hak kemal-i rahmetiyle bu yaz mevsiminin bu şiddetli ve hararetli vaziyetini baharın en letafetli, en şirin ve en hoş vaziyetine tebdil etti. Güya Risale-i Nur 119 parçasıyla müellifi olan üstadımıza bir taraftan hoşamediye etmek ve mahzun olan kalbine teselli vermek ve gamnak ruhunu tatyip etmek ve diğer taraftan da 8 seneden beri yaşadığı barlayı unutturmak ve o muhteşem çınar ağacını ve dostlarını ve alakadar olduğu şeylerden gelen firak hüznünü hatırlatmamak için Cenab-ı Hak'tan 119 Risale'nin eliyle 119 bin kelimeleri diliyle dua etti, yağmur istedi. Cenab-ı Hak öyle bereketli bir yağmuru ihsan etti ki, bir misli 93 tarihinde yağdığını ihtiyarlarımızdan işitiyoruz ki, bu tarih, üstadımızın tarihi veladetine tesadüf etmekle beraber, bu umumi hadise-i rahmet olan kesretli yağmur, hususi bir surette Risale-i Nur'a baktığına bir delili de şudur ki, Risale-i Nur'un neşrine vasıta olan üstadımız geldiği gün, Isparta'yı gayet hararetli ve yağmursuzluktan toz toprak içinde görmüş. Barla gibi bir yayladan gelip böyle bir yerde dayanamayacağım diye telaş ediyordu. Üçüncü ve dördüncü günü bahçeleri kısmen gezdiği vakit, sebze ve ot ve çiçeklerin susuzluktan buruştuklarını görerek, gayet müteessirane su istiyor, yağmur talep ediyordu. Arkadaşımız olan Bekir Bey'den değirmenleri çeviren suyu göstererek, Isparta'nın suyu bu kadar mıdır diye sormuştu. Bekir Bey cevap verdi. Gölcüğün suyu kesilmiş, gelmiyor. Isparta'nın dörtte birini sulayan bu sudan başka yoktur, dedi. Üstadımızın Isparta'da çok talebeleri bulunduğundan ruhen yağmurun gelmesini istiyordu. Aynı günde öyle bir yağmur geldi ki, 50 seneden beri Isparta böyle hadiseyi görmemiş. O yağmur %99 menfaat vermiştir. Bundan anlaşılıyor ki, o tevafuk tesadüfi değil. Bu rahmet, Isparta'ya rahmet olan Risale-i Nur'a bakıyor. Lillahi l'hamd bu kerem ilahi neticesi olarak üstadımız bana barlayı unutturdu. Unutamayacağım bir şey varsa o da her yerde olduğu gibi barlada bulunan ciddi dost ve talebelerimdir diyor. Mustafa, Lütfü, Rüştü, Husrev, Bekir Bey, Refet, rahmetullahi aleyhim. Risale-i Nur bereketine ait yağmur hadisesini teyit eden Muhacir Hafız Ahmet, Süleyman, Mustafa Çavuş ve Bekir Bey ve Şemi'nin rahmetullahi aleyhim bir fıkrasıdır. Isparta'daki kardeşlerinin fıkrasındaki davayı ispat eden kuvvetli iki delili gösteriyor. Refet Bey ve Husrev gibi kardeşlerimizin harika bir surette yağan umumi yağmur içinde Risale-i Nur bereketine hususi baktığına kanaatimiz geliyor. Çünkü gözümüzle yağmur hadisesinin hususi bir şekilde Hizmet-i Kur'an ve Risale-i Nur'a baktığını iki surette gördük. Birinci suret. Risale-i Nur'un vasıtayı neşri olan üstadımızın camii seddedildi. Risale-i Nur'u yazacak hariçteki talebelerinin yanına gelmeleri men edildiği hengamda kuraklık başladı. Yağmura ihtiyacı şiddet oldu. Sonra yağmur başladı, her tarafta yağdı. Yalnız Karacaahmet Sultan'dan itibaren bir daire içinde kalan Barla mıntıkasına yağmur gelmedi. Üstadımız bundan pek müteessir olarak dua ediyordu. Sonra dedi ki, Kur'an'ın hizmetine set çekildi, bu köydeki mescidimiz kapandı. Bunda bir eseri itap var ki yağmur gelmiyor. Öyleyse madem Kur'an'ın itabı var, Yasin suresini şefaatçi yapıp Kur'an'ın feyzini ve bereketini isteyeceğiz. Üstadımız Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye dedi ki, sen 41 Yasin-i Şerif oku. Muhacir Hafız Ahmet Efendi rahmetullahi aleyh bir kamışa okudu. O kamışı suya koydular. Daha yağmur alameti görünmezken ikindi namazı vaktinde üstadımız daima itimat ettiği bir hatırasına binaen Muhacir Hafız Ahmet Efendi'ye rahmetullahi aleyh söyledi ki Yasinler tılsımı açtı, yağmur gelecek. Aynı gecede evvelce yağmadığı barla dairesi içine öyle yağdı ki, üstadımızın odasının altındaki Çoban Ahmet'in bahçesindeki duvar yağmurdan yıkıldı. Halbuki Karacaahmet Sultan'ın arkasında ve deniz kenarında balık avlamakla meşgul olan Şemi ile arkadaşları bir damla yağmur görmediler. İşte bu hadise katiyen delalet ediyor ki, o yağmur Hizmet-i Kur'an ile münasebettardır. O rahmet-i amme içinde bir hususiyet var. Sure-i Yasin anahtar ve şefaatçi oldu ve yağmur kafi miktarda yağdı. İkinci suret. Kuraklık zamanında 20-30 gün içinde yağmur barlaya yağmamışken, yokuşbaşı çeşmesi yapıldığı bir zamanda menbaana yakın, üstadımız ve biz, yani Süleyman, Mustafa Çavuş, Ahmet Çavuş, Abbas Mehmet filan, beraber cemaatle namaz kıldık. Tesbihattan sonra dua için elimizi kaldırdık. Üstadımız yağmur duası etti, Kur'an'ı şefaatçi yaptı. Birden o güneş altında her birimizin ellerine 7-8 damla yağmur düştü. Elimizi indirdik, yağmur kesildi. Cümlemiz bu hale hayret ettik. O vakte kadar 20-30 gündür yağmur gelmemişti. Yalnız o yağmur duası anında dua eden her ele 7-8 damla düşmesi gösteriyor ki bunda bir sır var. Üstadımız dedi ki, bu bir işaret ilahiyedir. Cenab-ı Hak manen diyor ki, ben duayı kabul ediyorum fakat şimdi yağmur vermiyorum. Demek sonra Sure-i Yasin şefaat edecek ve nitekim de öyle olmuştur. Elhasıl Isparta'daki kardeşlerimizin umumi rahmet içindeki Risale-i Nur'un bereketine dair dava ettikleri hususiyeti şu iki kuvvetli delille tasdik ediyoruz. Şemi, Mustafa Çavuş, Bekir Bey, Muhacir Hafız Ahmet, Süleyman rahmetullahi aleyhim.